أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين Değerli kardeşler, siyer dersinden geçen hafta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha peygamberlik gelmeden önceki işte Mekke'de yaşamış olduğu bazı olaylar, yapmış olduğu bazı fiiller, onları işlemiştik. İşte Mekke'de çoban olması, gençliğinde ticarete çıkması amcasıyla beraber, sonra Ficar Savaşı'na katılması amcalarıyla beraber, iki kabile arasında Kureyşlerle Hevazin kabilesi arasında düşen savaşta Resulullah Efendimiz'in de iştirak ettiği, daha 14-15 yaşlarındayken Aleyhisselatü Vesselam'ın, ve Hülful Fudul denen, yani faziletli kimselerin bir araya gelip anlaşma yaptıkları, mazlumun hakkını zalimden alıp mazluma iade etme anlaşması yaptıkları, o mübarek olan bir anlaşmaya da katılması ve buna teşvik etmesi, İslam geldikten sonra da böyle bir şeye ben davet edilirsem icabet ederim demesi, onu övmesi gibi şeyleri işlemiştik. Özellikle de çobanlık yapması meselesinde de, yani ne gibi sıfatların, yani Resulullah Efendimiz'in kazandığı, bu gibi şeyler önemli. Yani insanın hayatında geçirmiş olduğu işler, fiiller, insanın terbiyesinde, ahlakında etkili bir rolü vardır. Ve özellikle de çobanlık, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ayrı bir etkisi olmuştu. İnsan tabii hayattan tecrübeler kazanıyor. Bazı sıfatları kazanmış oluyor. Evet, yine peygamberlik gelmeden önceki süreçte Aleyhisselatü Vesselam tabii genç bir yaşa geldiği zaman ticarete atılıyor. Rızkını elde etmek için ticaret işleriyle uğraşırken Hazreti Hatice validemiz, daha o zaman kendisi duldur. Eski kocasından da çocukları vardır. Takriben 40 yaşlarına gelmiştir. Hatice validemiz bir teklifte bulunur. Özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 25 yaşlarında, kendisi peygamberimiz 25 yaşlarında, onun emaneti, yani doğruluğu, güvenilir olması, onun dürüstlüğü, onun güzel ahlakı, güzel sıfatlarını duyduğu için ona bir teklif gönderir ve benim işte paramı alıp ticarete çıkar mısın? O vakitler özellikle yaz dönemlerinde Şam taraflarına ticarete çıkarlarmış. Kış dönemlerinde de Yemen taraflarına. Bir teklifte bulunur Resulullah Efendimiz'e. Çünkü Hazreti Hatice de rızkını ticaretten karşılayan bir kadın. İşte bazı erkeklere para verir. Onlar çıkarlar, ticaret yaparlar, oradan ona kar verirler. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o dürüstlüğünü, emanetini işitince ona teklifte bulunur ve benim için ticarette bulunur musun? Elde edeceğimiz kardan, yani ben sana daha fazla kar vereceğim diye teklifte bulunur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabul eder. Ve ticarete çıkar. Onun ticaret mallarıyla ticarete çıkar. Onunla beraber hizmetçisi olan Meysara adında birisini de gönderir. Refakatçi olur. Şam'a giderler, geri dönerler, ticaret yaparlar. Alırlar, satarlar, yani mal getirirler, Mekke'de satarlar. Ve Allah-u Teala onun malına bereket veriyor. Hazreti Hatice baya bir karlı bir iş yapmış oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sebebiyle. Tabi bu arada Meysere, onun hizmetçisi de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoldaki güzel ahlakını görünce Hatice validemize anlatıyor. Onun nasıl davrandığını, nasıl amel ettiğini, alırken, satarken, insanlarla muamele yaparken, seferdeki durumu, başkalarıyla alakası, davranışları. Özellikle insanlar, kardeşler, yani birbirleriyle ticarete girdikleri zaman, muameleye girdikleri zaman, sefere çıktıkları zaman, beraber kaldıkları zaman, asıl o vakitler herkes kendi öz hasletlerini dışarı döker. Yani kimin ne olduğu asıl bu gibi yerlerde belli olur. Yoksa öbür türlü tanışmayla, bir araya gelmeyle insan diğer başkasını pek fazla tanıyamaz. Hazreti Ömer'in yanında birisi bir adamı övüyor. Hazreti Ömer diyor ki, sen bu adamla ticarete girdin mi diyor, hayır diyor. Onunla beraber sefere çıktın mı diyor, hayır diyor. Beraber kaldınız mı diyor, hayır diyor. O zaman tanımadığın bir adamı nasıl översin diyor. Sen onu tanımamışsın diyor. Gerçekten bu gibi hasletler insanın hani nasıl bir karaktere sahip olduğu, zorluk anlarında, kolaylık anlarında neler yaptığı, ahlakın nasıl olduğu bu gibi hallerde ortaya çıkar. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaşantısını, davranışlarını Meysar'a gözetliyor. Döndükten sonra Hatice validemize anlatıyor. İşte şöyle sabırlıydı, şöyle hilim sahibiydi, böyle affediciydi, müşteriye karşı davranışı böyle, doğruluğu böyle, bir şey alırken, satarken o malda bir ayıp kusur varsa direkt beyan etmesi, bir şey gizlememesi, kimseyi kandırmaması, yani sıdık üzere, doğruluk üzere, affedicilik üzere, yani ticaretteki o güzel ahlakını ve diğer davranışlarını aktarınca Hazreti Hatice hayran kalıyor. Yani nasıl bir insan ki, gerçekten çok mükemmel bir insan. Ve birçok kişi aslında Hazreti Hatice ile de evlenmek istemiş. Çok şerefli bir kadın. Hazreti Hatice de Mekke'de çok şerefli, nesebi çok yüksek bir soya mensup, ahlakı çok güzel bir kadın ve son derece iffetli bir kadın. Birçok kişi talip olmuş ama kendisi kabul etmemiştir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel hasletlerini işitince ona rağbet ediyor ve evlenmek istiyor. Resulullah Efendimiz'e teklif gönderiyor. Bir kadın vasıtasıyla teklif gönderiyor. O kadın da gidip Resulullah Efendimiz'e anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, evlenme niyetin var mıdır? Evlenmek istiyorsan işte Hatice, yani böyle böyle sıfatları var, sen de onu bilirsin, yani tanırsın onu. Sana rağbeti vardır, istiyorsan evlenebilirsiniz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olumlu görüyor, amcalarına bahsediyor. Amcaları da diyorlar ki, güzel bir teklif diyorlar. Yani böyle bir kadın, gerçekten ikiniz birbirinize layıksınız. Tabi Hazreti Hatice'nin yaşı 40. Dul bir kadın, 40 yaşında olan bir kadın. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşında. Böyle bir teklifi kabul ediyor. Amcası Hamza ile beraber gidiyorlar, onun amcasından istiyorlar. Nikahları da kıyılıyor. O zamanki tabi İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalma, yani o şeye göre, şeriata göre davranıyorlardı o zaman. Nikahlarını kıyıyorlar ve bu şekilde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice ile evleniyor. Ve bu evlilik çok bereketli bir evlilik oluyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala 6 çocuk veriyor, rızıklandırıyor. Hazreti Hatice'den. Düşünün, yaşı 40 olmuş ve 6 çocuk getiriyor. 4'ü kız, 2 erkek. Erkekler Abdullah ve Kasım adında. Önce Kasım doğuyor, daha sonra Abdullah doğuyor. Fakat Kasım'la Abdullah küçük yaşlarda. Kasım daha takriben işte ata binecek durumda. Yani böyle bir yaşa geldikten sonra vefat ediyor. Abdullah da daha küçük yaşlarda vefat ediyor. İki oğlan çocuğunu da kaybediyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabii her şeyde Rabbimin bir hikmeti var. İki oğlunu kaybediyor. Ve 4 kızı oluyor ondan. O 4 kızı da Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm ve Fatıma. Arapçası Ümmü Kelsüm, fe ile. Ama yani fe Türkçe'de olmadığı için Ümmü Gülsüm diye hani değiştirilmiş. Ümmü Külsüm'dür aslı. Ve Fatıma radıyallahu anha işte 4 tane kızı oluyor ve 4 kızı da tabii onlar da büyüyorlar, evleniyorlar. Medine'ye hicret ediyorlar. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayattayken 3 kızı da vefat ediyor. Sadece bir kızı kalıyor, Fatıma. Resulullah Efendimizin vefatından 6 ay sonra da Fatıma validemiz vefat ediyor. Yani Allah-u Teala öyle bir imtihan etmiş ki Resulullah Efendimiz'i Aleyhisselatü Vesselam, daha küçük yaşta doğmadan babasını kaybediyor, 6 yaşında annesini kaybediyor. Dedesi işte ona bakarken 9 yaşlarında onu kaybediyor. Sonra amcasını kaybediyor. Sonra eşini Hatice'yi kaybediyor. İşte Medine'ye hicret etmeden önceki süreçte ondan doğan iki oğlunu da Mekke'deyken kaybediyor. Medine'de de üç kızını da kaybediyor. Allah-u Teala bu şekilde ağır bir imtihandan Resulullah Efendimiz'i geçiriyor aleyhissalatü vesselam. Evet, bu gerek ticareti ve gerek evliliğiyle ilgili olarak alimler demişler ki şu gibi faydalar çıkartılabilir, şu gibi dersler ve ibretler çıkartılabilir. Birincisi, insanın emanet sahibi olması, yani güvenilir olması, doğru sözlü olması gerçekten çok önemlidir. Gerek normal hayatında ve gerek ticaret alanında onun için çok önemli olan sıfatlardır. Ve onu bariz kılan, onu faziletli kılan sıfatlardır. Özellikle güvenilir bir insan olması, doğru bir insan olması. Tabi doğruluk her şeye girer, dinimizin her alanına girer. Sadece işte konuşurken yalan söylememe değil. Kişi Rabbine karşı doğru olması çok önemli. Rabbine karşı ibadetlerinde, işte taatinde, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasakladığı şeylerden içtinab etmek, Allah'a tevekkül ederken, iman ederken, severken, Allah için buğz ederken, bütün bu hasletlerde Rabbine karşı doğru olması çok önemli. Yani doğruluk burada da işler. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı doğru olması, İslam dinine karşı doğru olması, nefsine karşı doğru olması, ailesine, çoluk çocuğuna karşı doğru olması, insanlara karşı doğru olması, yani hayatın her bir alanında doğru olması nedir? Çok önemli bir sıfattır. Ve doğrular Allah'ın övdüğü kimselerdir. Güvenilir olmak insan, emanet yani deniyor buna. Bu da çok önemli. Ve özellikle insanların belki birçoğunda bu sıfat kaybolmuştur. Hele hele günümüzde ve kıyamete yakın vakitlerde güvenilir olmak, emanet denen bu şey o kadar azalacak ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamete yakın bir dönemde güven o kadar azalacak ki insanlar diyecekler ki falan falan kabilede bir kişi var. Güvenilir bir adam. Koca bir kabile, belki 300 kişi, belki 500, belki 1000 kişi, belki 2000 kişi sayısı var. Düşünün, bir adamı zikredecekler. Falan adam güvenilir. Onun haricinde güven diye bir şey kalmamış. Maalesef bu zamanımızda da siz de görüyorsunuz muhakkak, yani ticarete giren, muameleye giren, girdiğiniz zaman görüyorsunuz yani insanlardaki var olan yalan, dolan ticaretlerinde, ahlaklarında, sözlerinde, her türlü şeylerinde. Tabi maalesef bizde de bazen tezahür ediyor. Yani Müslümanlarda da maalesef bu hastalıklar var. Rabbim bizi temizlesin, arındırsın. İşte onun bu güzel hasletleri onu Hazreti Hatice'nin gözünde büyük bir insan ve insanların gözünde büyük bir insan kılıyor. Allah'ın yanında da zaten apayrı bir değeri oluyor. İkinci noktada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rızkını elde etmek için helal olan yollara müracaat ediyor. Başkalarından işte yatayım da başkalarından işte geçineyim siyaseti değil, ben çalışayım, kazanayım ve infakta bulunayım diye hassas davranıyor. Başkalarına yük olmama konusunda ve özellikle ticarete atılıyor. Ulema ticareti tavsiye ederler. Sebebi ise başkasının hakimiyeti altında olmadığı için kişi, yani rahatlıkla ibadetini eder, başkası onun hayatına tahakküm etmez. Bu çok daha güzeldir. Yani insan yapabilirse ticaret tabii en güzel bir meslektir. Yapamazsa işçi olarak çalışması, o da yani caizdir. Önemli olan işi, yani rızık kaynağının helal olması. Ama en güzeli demişler ticaret olması. Çünkü öbür türlü belki işin altına, yani emrin altına girdiği kimse kafir olabilir, fasık olabilir, her türlü insan olabilir. Onun hakimiyeti altında çalıştığı zaman dinine de tesir edebilir. Dinini rahatlıkla yaşamayabilir. O sebeple ticaret daha güzeldir. Ve ticarette de tabii Allah-u Teala dilerse çok büyük rızıklar da verir. İnsan maaşlı çalıştığı zaman belli bir maaşı vardır. Ama ticarette Allah-u Teala dilerse çok büyük paralar da kazanabilir. Dilerse tabii bir şey de kazanmaz. Dilerse iflas da eder. Yani her türlü şeyi vardır. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadık olan taciri de övmüştür. Yani ticaretinde kişi doğru olursa, yalan söylemezse, kandırmazsa, malda bir ayıp olduğu zaman ayıbını beyan ederse karşı tarafa, aldatmazsa, o kimsenin peygamberlerle beraber, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacağını beyan ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahih hadiste. Sadık bir tacir diyor, peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır diyor. Bu kadar büyük fazileti oluyor Allah'ın katında. Niçin? Çünkü ticarette insanın yalan söyleme şeyi var, imkanı çok. Sırf daha fazla para kazanmak için, eşyasını rahatlıkla satabilmesi için, daha fazla kar etmek için rahatlıkla yalan söyleyebilir, rahatlıkla kandırabilir, aldatabilir. Ama bu konuda Allah'tan korkup sadık, dürüst olması tabii kolay değildir. Şeytan her zaman yanaşır. Ya ne olacak ki yani bunun ayıbını söylemezsen, bak şimdi sen söylesen satamazsın. Ya da işte ne bileyim böyle böyle davranmazsan sen yani senelerce çalışacaksın, zengin olamazsın, elde bir şey edemeyeceksin. Bu kadar yorul, pek fazla bir kar da yok. Ya böyle ticaret mi olur? Şeytan sürekli yanaşır ve onu haramlara düşmeye ne yapar? Teşvik eder. Ona rağmen haramlara düşmeyen, doğru olan kişi böyle büyük bir ecre nail oluyor. Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber oluyor ahirette. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice ile evlenmesi tabi bu Allah'ın takdiriyle olan bir şeydi. Yani normalde çok zor olacak olan bir şey. Dul olan bir kadın, yaşı 40 olmuş olan bir kadın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam genç. Ama Allah-u Teala'nın tabi her şey onun elindedir. Her şeyi o takdir eder. Onunla evlenmesini Allah takdir etmişti. Çünkü hem Hazreti Resulullah için Aleyhisselatü Vesselam hem de Hazreti Hatice için çok hayırlı olan bir evlilikti bu. Çok büyük hayırlara sebebiyet verecekti. Zaten ileride geleceğiz. Hazreti Hatice'nin çok büyük desteği olmuştur İslam davasına, Resulullah Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam'a. Tabi o da Resulullah Efendimiz sebebiyle de İslam ile müşerref kılınmış. Düşünün, insanlar arasında yani ulema sayarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kim Müslüman oldu dünyada? Diyorlar ki erkeklerden Ebu Bekir radıyallahu anhu, kadınlardan Hazreti Hatice, kölelerden Bilal-i Habeş, çocuklardan da Hazreti Ali. Yabancılardan da Salman-ı Farisi. Bunlar bu şerefe nail olmuşlar. Yani ilk Müslüman kadın olması ve cennetliklerin efendisi olma şerefine nail oluyor Hazreti Hatice. Resulullah Efendimiz'i desteklemesi, ona iman etmesi, imanında sabit olması, sebatkar olması, Hazreti Ebubekir gibi böyle sıddıka olması onu öyle bir mertebeye yükseltiyor ki düşünün, cennet kadınlarının efendileri 4 kişidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. 4 tanedir diyor. Hazreti Hatice, onun kızı Hazreti Fatıma, Firavun'un karısı Asiye, bir de Hazreti Meryem. Hazreti İsa'nın annesi Meryem. İşte bu 4 kadın cennet kadınlarının efendisi konumuna yükselmiş oluyor. İşte böyle değerli bir kadınla evliliği tamamıyla Allah'ın büyük bir yani ikramı ve takdiriydi. Gerek Resulullah Efendimiz'e büyük bir ikramdı, gerek Aleyhisselatü Vesselam gibi bir şahsiyetle Hazreti Hatice'nin evlenmesi de tabii onun için çok büyük bir ikramdı. Düşünün, son peygamberle bütün insanların yani en faziletli olan, Allah'ın en çok sevdiği, değer verdiği en faziletli peygamberle evlenmek ne kadar büyük bir şereftir. Allah-u Teala Hazreti Hatice'ye nasip ediyor. Tabii Hazreti Hatice vefat edene kadar Aleyhisselatü Vesselam başka bir kadınla da evlenmemiştir. O vefat ettiği zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşı takriben 50'lere falan yaklaşmıştı. 9-10 sene takriben işte beraber evli kalıyorlar. Sonra Allah-u Teala onu vefat ettiriyor. Aleyhisselatü Vesselam o vefat edene kadar takriben 50 yaşlarına geliyor. Aleyhisselatü Vesselam kimseyle ne yapıyor? Evlenmiyor. Evet. Yok, hata yaptım. Peygamberlikten sonra 9 sene takriben beraber yaşıyorlar ama 25 yaşından yani takriben bir 22-23 sene Allahu alem böyle evli kalıyorlar. 23-24 sene takriben evli kalıyorlar. Bu süre zarfında Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmiyor. Tabii evlenmeyişi, böyle bir kadını da işte kabul etmesi, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iffetli bir insan olduğu, yani dünyaya böyle, dünya lezzetlerine, kadınlara böyle hani çok böyle şey etmediği, meyletmediği şahsiyetini de ortaya çıkarmış oluyor. Şimdi bu küffar ehli özellikle İslam'la dalga geçen, haşa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kafirlerin gözünde, Müslümanların gözünde böyle karartmaya çalıştıkları kafirler, haşa thümme haşa Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şey olarak gösterirler. Şehvetine düşkün, kadınlara çok düşkün, işte dünya zevkleriyle, lezzetleriyle hayatını sürdürmeye çalışan haşa alemci bir insan olarak tanıtmaya çalışıyorlar kendi etbalarına ki ta ki karartsınlar da Müslüman olmasınlar. Bu fitnelerini, bu küfürlerini Müslümanlar arasında da yayarlar ki Müslümanları dininden soğutsunlar, peygamberlerinden soğutsunlar. Ne diyorlar? İşte Aleyhisselatü Vesselam 12 kadınla evlendi. İşte kadınlara yani böyle düşkündü haşa. Ve bu yönle ne yapıyorlar? Karartıyorlar. İşte Ayşe validemizle daha 9 yaşındayken evlenmiştir. 6 yaşındayken. Yani söz veriliyor hani evlenecek diye. Onu istiyor, talep ediyor. 9 yaşında onunla evleniyor. İşte küçücük kızlarla mesela evlenmiş, çok kadın almış diye bu şekilde ne yapıyorlar? Karartmaya çalışıyorlar. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı nedir? Birincisi yani Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şahsiyet olmuş olsaydı Hazreti Hatice'yi kabul etmezdi. Dul bir kadın, 40 yaşına ulaşmış olan bir kadın niye kabul etsin? 25 yaşında emin olarak bilinen, Mekke'de sevilen, tanınan, istediği kızla, en güzel kızlarla evlenebilirdi. 2, 3, 4, o zaman müşrikler çok evlenebiliyorlardı. Adamın bir tanesi Müslüman oluyor, 10 tane karısı var. Ya Resulullah diyor, benim 10 tane hanımım var, ne olacak diyor. 4 tanesini seç diyor, 6 tanesine talak ver diyor. Hani 4'ten fazla tutamazsın. Müslümana 4 tane helaldir, caizdir, Allah-u Teala ruhsat vermiş. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a onun özel bir haliydi. Özel sebeplerden dolayı Allah Celle Celaluhu ona izin vermiştir. Toplam 12 kadınla evlenmiştir. Yani Hazreti Hatice ile evlenmesi, yani dul bir kadını seçmesi, 40 yaşında bir kadını seçmesi onun bu kafirlerin iddia ettikleri gibi olmadığını gösteriyor. İkincisi, o dönemde başka bir kadınla evlenmeyişi yine onun iffetli bir insan olduğunu da gösteriyor. Hani kadınlara meyleden alemci bir haşa bir insan değil. Neredeyse 50 yaşlarına geliyor Hazreti Hatice vefat ettiği zaman, ondan sonra bir daha evleniyor. Yani insan zaten 25 yaş ile 40 yaş, şey 50 yaş arası diyorlar genelde. Yani kadınlara daha çok bir meyli var, işte çok evlilik yapmak ister. 50'den sonra artık bu rağbet azalır. 50 yaşından sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın hani fazla kadınlarla evlenmesi rahmetin azaldığı bir dönem. Demek ki haşa şehvani bir insan değil. Sonra evlenmiş olduğu her bir kadının ayrı bir hikmeti vardır. Zaten birçok kadın hep şeydi, duldu. Dul olan kadınlar yani kimsesi olmayan ya da işte bir kadınla evlenirken onun aşireti belki İslam'a girer niyetiyle evlenmiştir. Hazreti Ayşe ile evlenmesi küçük yaşta sırf onu yetiştirmek için, yoksa 9 yaşında küçük kızdan yani ne çıkacak ki? Değil mi? Biraz yani büyümüş olanı insan rahmet eder. Küçük yaşta olan bir kıza insan rahmeti az olur. Ama her şeyde bir hikmeti vardı Aleyhisselatü Vesselam onu yetiştirmesi ve gerçekten de Hazreti Ayşe alime oldu. Düşünün yani kadınlar arasında en bilgili olan gerek hadiste, fıkıhta ve dinin diğer konularında Hazreti Ayşe allameydi. Ve sahabe, tabi'in gidip ona soru sorarlarmış. Perde arkasından anneciğim işte şu konularda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis bir şey söylemiş midir? Bu nasıl çözülecek diye sahabe-i kiram gidip ondan fetvalar sorarmış. Erkekler de gider, kadınlar da gider. Ve onun hizmeti çok büyük olmuştur. Hazreti Ayşe yine çok faziletli ve Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok övgülerine mazhar olmuş olan bir kadındır. İnşallah o da ileride gelecek. Evet, Hazreti Hatice ile evliliği demek ki kafirlerin tasvir ettikleri gibi değil, tamamıyla aksine son derece iffetini gösteriyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Aslen yani bu dünya ve dünyanın basit şeylerine meyletmediği, her şeyinde dürüstlük olduğu bir şahsiyet olduğu ortaya çıkmış oluyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden yine 5 sene önce şöyle bir hadise oluyor. Kabe işte bu aşırı yağan yağmur suları, seller sebebiyle Kabe yıkılıyor. Ve bir ara bir yangın da çıkıyor, bir kısmı da yanmış oluyor. İşte selin gelmesiyle de bir kısmı yıkılınca derken bir harabeye dönüşüyor Kabe, bozuluyor. Müşrikler de o zaman karar veriyorlar ve diyorlar ki Allah'ın evini, evine hizmet etmek lazım. Onu yıkıp bir daha yeniden imar etmek lazım diye karar alıyorlar. Ve bunun için hazırlığa giriyorlar. Tabi yıkmak istiyorlar ama korkuyorlar da. Çünkü Kabe çok değerlidir. Allahu Teala'nın teşrif ettiği, değer verdiği Allah'ın evidir. Zamanında onu yıkmaya gelen Ebrehe'yi Allahu Teala ordusuyla beraber helak etmiştir. Bunu işte hani nasıl yıkacağız? Acaba yıkarsak bir şey olur mu? Allah'ın azabı bize iner mi diye endişe ediyorlar. Ama öbür taraftan da diyorlar ki bunu onarmamız lazım, düzeltmemiz lazım. Yıkıp yeniden güzelce yapmamız lazım. Hizmet de şart. Allah'a tevekkül edelim diyorlar, başlayalım diyorlar. Ve bir kişi onlardan şey yapıyor. Onun ismi Ümeyye İbnül Mughire. Diyor ki ben şey yapacağım, başlayacağım diyor. Kabe'yi yıkmaya ben başlayacağım diyor. Eğer ki işte kazmamı vurup işte taşı kırıp işte şey ettikten sonra yani yıkmaya başlayıp da bana azap inmezse, bana bir şey olmazsa bilin ki Allah'ın izniyle Allah gazap etmiyor demek ki. Allah bu fiilden razıdır. Ve siz de yardım edersiniz, devam ederiz, yıkarız diyor. Ama azap gelecek olursa hiç olmazsa herkese azap gelmesin, ben kendimi feda edeyim. Yani kepşul fida derler, fedayı koç. Kendini feda eder. Diyor ki hani Allah'ın azabı inerse bari ben hani helak olayım, size yani siz helak olmayın, ben başlayayım diyor ve çıkıp başlıyor ve bakıyorlar ki kırınca işte bir şey olmuyor. O zaman Allah'a hamd ediyorlar ve diyorlar ki demek ki Allah'ın razı olduğu bir eylemdir bu ve başlıyorlar Kabe'yi yıkıyorlar. Kabe'yi yıkmak için tabi Kabe yıkılması, taşlar getirilmesi, onun için işte masraflar, şeyler, işçi tutulması vesaire. Bunlar masraflı olan şeyler. Onun için helal olan paradan şey topluyorlar. Yani diyorlar ki herkes bu Kabe'nin binası için helal olan paradan getirip infak etsin. Sakın sakın hani faizden kazandığınız, zinadan kazandığınız, çalarak işte yani haram olan bir parayı sakın sakın bu işe katmayın. Çünkü yani Allah'ın evi ancak temiz olan paradan yapılması lazım, bu layıktır diye. Temiz olan paraları şey yapıyorlar, paralardan inşa ediyorlar ve çalışıyorlar. Bu çalışmada da Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bulunuyor. Kendisi de böyle bir şerefe nail oluyor. O da onlarla beraber taş taşıyor, götürüyor, getiriyor. Uğraşıyor. Aleyhisselatü Vesselam da ne yapıyor? Çalışıyor. Ve çalışırken şöyle bir hadise oluyor. Amcası Abbas diyor ki yeğenim diyor işte bu taşları yani taşırken senin omuzunu incitiyor. Hani yaralıyor, şey yapıyor. İncitiyor. Bari elbiseni şey yapsan, omuzuna atsan diyor. Hani biraz daha yumuşak olur. Bu şekilde taşları taşısan diyor. O zaman tabii müşrikler avret konularında rahat insanlar. Yani misal vereyim, adam cellabiyesini, fistanını ne yapar? Kaldırır. Bu tarafını attığı zaman avreti ne yapar? Açılır. Aleyhisselatü Vesselam da o zaman tabii peygamberlik gelmemiş. Elbisesini kaldırır, omuzuna atar. İşte taşı taşır. Avreti açılır. Biraz ilerledikten sonra bir anda kafası, başı döner, yere düşer. Bir anda işte gökyüzünde böyle yani gözleri dikilir gökyüzüne. Hani bana ne oldu? Şaşırıyor o da. Bir anda başının dönmesi, İşte yere bir nevi çakılması, düşmesi ve ondan sonra kalkınca anlıyor. Diyor ki ben hata yaptım diyor. Bu hoş bir şey değildi yaptım diyor. Orada pişman oluyor yaptığına ve bir daha ölene kadar zaten avretini ne yapmıyor? Aleyhisselatü Vesselam açmıyor. O vakit tabii düşerken izari izari diyor. Elbisem elbisen diyor hemen. Yani elbisemi veren elbisesini hemen şey yapıyor, veriyorlar. Avretini şey yapıyor. Örtüyor, hemen elbiselerini bağlıyor. Evet. Tabii Kabe yapılınca bakıyorlar ki yetmeyecek. Nafaka yetmeyince buna, paralar yetmeyince diyorlar ki Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu büyüklükte biz yapamayacağız. Ne yapalım? Başka para da yok. O zaman biraz küçültelim diyorlar. İmkanımıza göre yapalım. Biraz daha küçük yapıyorlar. Ve Kabe tabii daha büyük olduğu için de küçük bir duvar yapıyorlar. Şu anda yani dikkatliyseniz Kabe'nin yanında hani şöyle bir yüksek bir metrelik bir duvar vardır. Buna hatim deniyor. Kabe'nin hemen yanında hatim. Yani 2 metre, 3 metre böyle, 3-4 metre takriben yakında böyle yuvarlak bir kesik bir duvar vardır. Buna hatim deniyor. Onu yapıyorlar işaret olarak, yani manası Kabe bu kadar büyüktü ama bizim nafakamız yetmedi, daha küçük yaptık. Tavaf eden içeriden yapmasın. Yoksa onun tavafı kabul edilmez, dışarıdan yapsın. Bir de orası Kabe'ye aittir. Hani onu bilin. Kabe bu kadardır diye. Buna binaen bu şekilde yapıyorlar. Ve günümüze kadar hani bu şekilde duvarla işaret olması ta o zamandan kalma bir alamet, yani işaretti. Evet, bu şekilde tabii şey yapıyorlar, inşa ediyorlar. İnşa ederken de Kabe'nin kapısını yüksek yapıyorlar. Dikkat etsen şu anda Kabe'nin kapısı yüksek. Hani yerde değil de yüksekte. Neredeyse 1 metre mi? Daha fazla belki. 1,5 metre yüksekliktedir. Bunun sebebi ikidir. Birincisi, herkes girmesin. Diyorlar ki biz istediğimiz kişiyi sokarız, istediğimizi sokmayız. Yani rastgele herkes giremesin bu şerefli olan mekana. Tabii bunu kendileri şey yapacaklar. Hani bugün mesela günümüzde bu Suud'un tağutları Kabe'ye istediklerini sokuyorlar. Herkesi sokmazlar. Özellikle diğer işte irtidat devletlerinin tağutlarını, Türkiye'den giden, Mısır'dan giden, ne bileyim işte Ürdün'den giden, Suriye'den giden vesaire. Yani hani hangi tağut giderse araları iyiyse ne yapıyorlar? O kapıyı ona açıyorlar. Devlet ricallerine, torpilli adamlara, yani şu anki o hükümet, Suud hükümeti kendilerince torpilli olan adamlara açıyorlar. Her türlü müşriye, necise, mürtedde açıyorlar ama müttaki Müslümanlara açmıyorlar. Birincisi, yani onlar da bunu düşünüyorlar. İstediğimize hani bunu açacağız. O yüzden yüksek yapıyorlar. İkincisi de sel gibi bir şey olduğu zaman, yağmur yağdığı zaman sular girmesin. Kabe'nin içine girmesin. Hani korunsun diye bu sebeple yüksek yapıyorlar. Evet, bundan anlayacak dersler ve ibretler. Birincisi, Kabe Allah'ın katında değerini gösteriyor. Allahu Teala çok değer vermiştir. Allah'ın evidir. Yeryüzünde ilk korunmuş olan mabettir. Ve kıyamete kadar da baki kalacak olan önemli bir mabettir. Tabi Rabbim cümlemize hac etmeyi nasip eylesin. Şu anda tağutların eline düşmüş. Müslümanların toprakları işte İngilizler tarafından bölündüğü için, sınırlar çizildiği için Müslümanlar rahatlıkla hacca gidip haçlarını yapamıyorlar. 50 tane prosedür çıkarıyorlar. Vizesidir, yok şu kadar para yatırılacak, sıraya girilecek, şu yapılacak, bu edilecek. Emniyet yoksa da arananlardan ise, ne bileyim işte tağutlar tarafından sakıncalı ise bu gibi insanlar da sefer edemiyorlar. Yani günümüzde çok kısıtlamalar, zorluklar çıkarmışlar. Bunlar tamamıyla küfrün oyunlarıdır yani. Allah'ın evini Müslümanlara ne yapmışlar? Engellemişler, mahrum etmişler. Kısıtlı olarak ancak hacılar birileri gidip hac ediyorlar. Herkese rahatlıkla nasip olmuyor. Bu da işte bu İslam diyarlarının küfrün eline geçmesi, kafirlerin hakimiyeti ve İslam alemini bölmeleri sebebiyledir. Asıl nedir? Bütün bu İslam aleminin bütün sınırları asıl olan kaldırılmasıdır. Çünkü bütün İslam toprakları birdir. Ama ne yaptılar? İngilizler özellikle 2. Dünya Savaşı'nda İslam alemine de iyice yani hakim olunca ne yaptılar? Bölüştürdüler. Küçücük işte Lübnan devletini böldüler. Filistin devletini böldüler. Kuveyt küçücük bir devletçik. Neredeyse Türkiye'nin en küçük bir şehri. Toplam koca düşünün devletin nüfusu 1 milyon. Bunun gibi işte Katar, İmarat, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, bunlar hepsi küçücük memleketler. Bazıların nüfusu işte 700 bin kişi, 300 bin kişi, 2 milyon, 1 milyon böyle düşünün yani. 3 milyon bu şekilde küçücük devletler yaptılar. Tunus, Türkiye'nin neredeyse küçük bir şehri kadar. Yani Edirne kadar bir şey düşünün Tunus. Koca Tunus devleti hani biz devlet olarak biliriz ama bir Edirne şehri kadar bir yer. Toplam İslam alemini 52 takriben devletçiye ne yapıyorlar? Bölüyorlar. Özellikle İngilizler. O zaman İngilizler daha güçlüydüler. Daha sonra Amerika onlardan bu mirası alıyor. Amerika ne yaptı? İyice güçlendi yani mıntıkada. Evet, Rabbim inşallah bir daha bütün bu İslam topraklarını Müslümanlara geri çevirsin. Gerek asli kafirlerden gerek mürtetlerden tamamıyla temizlesin. Ve buradan Kabe'ye kadar olan yolu da emin bir şekilde eyleyip hac etmeyi de nasip eylesin inşallah. İkinci olarak bu Kabe'nin bina edilme meselesinde dört merhale geçirmiş. Dört kere yani bina edilmiş. Yıkıldıktan sonra dört defa bina edilmiş. Birincisi Hazreti İbrahim döneminde. Tabi Hazreti Adem döneminde yapılıyor, sonra yıkılıyor. Hazreti İbrahim döneminde bir daha ne oluyor? Kabe yapılıyor. İkinci vakit de Resulullah Efendimizin bu döneminde aleyhissalatü vesselam işte sel sebebiyle yıkılması, o şerefe aleyhissalatü vesselam da nail oluyor. Üçüncüsü Abdullah İbni Zübeyr döneminde kendisi de tabi halife olarak kendisini ilan ediyor. Yezid döneminde savaş oluyor ona karşı ve mıncınık atılırken Kabe yıkılıyor. Ve yeniden inşa ediliyor Abdülmelik döneminde. Ve dörtüncüsü de Abdülmelik İbni Mervan döneminde yine Abdullah İbni Zübeyr'e karşı savaşırken o vakit yine yıkılıyor. Abdullah İbni Zübeyr şehit oluyor. Ve onun şehadetinden sonra tabi savaş sebebiyle, mıncınık sebebiyle yıkılıyor, yanıyor. Abdülmelik İbni Mervan döneminde dörtüncü defa ne yapılıyor? İnşa ediliyor. Dört defa ne yapıyor? Yani böyle merhale geçiriyor. Abdullah bin Zübeyr inşa ederken tabi şey yapıyor. Hazreti İbrahim'in temelleri üzerine yapıyor. Yani o duvarı da içine katıyor. Daha büyük yapıyor. Şu anki o kesik olan duvar onu da içine katıyor. Sonra Kabe'nin kapısını aşağı indiriyor. Yani zemine zeminden yapıyor. Bir de bir kapı daha açıyor. İki kapılı yapıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine binaen Hazreti Ayşe'ye diyor, senin kavmin daha yeni küfürden çıkmamış olsalardı ben Kabe'yi yıkar bir daha İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine inşa ederdim. İki tane de kapı yapardım. Diye Aleyhisselatü Vesselam o hadisine binaen Abdullah İbni Zübeyr bu şekilde yapıyor. Ama onun şehadetinden sonra Abdülmelik İbni Mervan bir daha eski haline çeviriyor. Ondan sonraki halifeler yıkıp işte genişletmek istiyorlar ama o zamanın uleması özellikle de İmam Malik diyorlar ki yeter diyor. Bir sultan İmam Malik'e diyor ki yani yıkayım şey yapayım mı genişleteyim diyor. Abdullah bin Zübeyr'in yaptığı gibi yapayım mı? Hayır diyor yeter ya sultan diyor. Yani artık sultanların eline bir oyuncak haline dönecek. O gelecek yıkacak yani eski haline çevirecek. Öbürü gelip yıkacak sonraki haline çevirecek. Yani oyuncak haline dönecek artık dursun. Bu şekilde günümüze kadar artık durmuştur, kalmıştır. Evet. Tabii bu Kabe inşaatında şöyle bir hadise vuku buluyor, anlaşmazlık. Yapıyorlar, yapıyorlar. Yani sıra Hacerül Esved'e gelince onu yerleştirme zamanı gelince ihtilafa düşüyorlar. Hacerül Esved de aslen cennetten indirilmiş olan bir taştır. Mübarek olan bir taştır, cennetten indirilmiş. Aslen bembeyazmış. Aleyhisselatü Vesselam hadislerine binaen aslen bembeyaz. Ama insanların günahları sebebiyle her gelen hani dokunuyor. Günahları sebebiyle simsiyah kesilmiştir. Günahlar sebebiyle şu anda Hacerül Esved siyah taş demek. Esved siyah, Hacer taş demek. Siyah taş anlamında simsiyah olmuştur. Siyah olmasının sebebi de insanların günahları sebebiyledir. Hazreti Adem döneminde cennetten indirilmiş olan bir taştır. Kabe'de biliyorsunuz oraya konmuştur. Ona sıra geldiği zaman anlaşmazlığa düşüyorlar. Her bir aşire diyorlar ki biz yerleştireceğiz. Hayır biz yerleştireceğiz. Hayır biz yerleştireceğiz. Çünkü büyük bir şeref. O şerefe herkes nail olmak istiyor. Bununla da iftihar duyacaklar. Ve anlaşmazlık olunca bunlar artık silahlara davranıyorlar. Vallahi işte hani biz yapacağız, bize karşı duran insanları yok edeceğiz. Öbürleri de yemin ediyor. Bu şekilde büyük bir olay çıkıyor Aleyhisselatü Vesselam döneminde, bu inşaat vaktinde. Ve savaşacaklar, birbirlerine girecekler, büyük kanlar akacak. Çünkü herkes istiyor. Yani Allah'ın birbirlerini tüketecekler. Hangi kabile şey yapsa, öbürünü yıksa öbürü çıkacak. O onu yıksa öbürü çıkacak. Tıpkı şey gibi hani Aleyhisselatü Vesselam diyor Fırat Nehri kıyamete yakın bir dönemde bir yerden çekilecek diyor. Onun altından bir da altın çıkacak diyor. Böyle bir dönemde sakın o altından almayın diyor. Çünkü her 100 kişiden 99'u ölecektir diyor. Her bir kişi ben kurtulurum diye o ümitle o altından alacak ama ne olacak? Öldürülecek. Yani düşünün her 100 kişiden 99'u öldürülüyor. Bir kişi sağlam çıkıyor. Burada da büyük bir savaş kopacaktı. En son Aralarına birisi giriyor ve diyor ki yapmayın etmeyin, yani bak bu büyük bir olay, birbirinizi tüketeceğiz. Gelin bu işi çözelim. Hakem tayin edelim. Nasıl yapalım? Diyor ki yarın sabah bakalım diyor. İşte eğer ki Mescid-ül Haram'ın kapısından, dış kapısından kim girerse yani içeriye, onu hakem tayin edeceğiz. O nasıl hükmederse o şekilde razı olacağız. Kabul ediyor musunuz? Herkes diyor tamam kabul ediyoruz. Ertesi gün bu sefer bekliyorlar. Sabah vakti kim gelecek acaba? Bir de bakıyorlar ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kapıdan giriyor. Ve onu görünce diyorlar tamam biz razı olduk, kabul ettik. Çünkü Muhammed'i tanıyoruz. Çok dürüst, çok emin, çok güzel bir ahlaklı bir şahsiyet. Kimseye zulmetmez, adil davranır diye herkes seviniyor, kabul ediyorlar. Ve diyorlar ki aramızdaki bu sorunu çöz yoksa büyük bir savaş çıkacak diyorlar. O da tamam diyor. Elbisesini çıkartıyor. Yere seriyor. Ve diyor ki getirin diyor. Yok kendisi şey yapıyor. Taşı anıyor, elbisesinin üzerine koyuyor ve diyor ki her bir kabileden bir adam, bir temsilci seçin. O gelsin diyor köşesinden taşısın diyor. Her bir kabile bir temsilci seçiyorlar. İşte herkes köşesinden kaldırıyor. Kaldırın diyor. Kaldırıyorlar. Konacak yere kadar götürüyorlar. Ondan sonra kendisi alıyor. Bismillah deyip oraya kendisi ne yapıyor? Yerleştiriyor. Bu şekilde hepsi razı oluyorlar ve sorun da çözülmüş oluyor. Ve diyorlar ki gerçekten bu çok adil, çok güzel bir çözüm yoluydu. Ve hayran da kalıyorlar. Yani kimsenin aklına gelmezdi böyle bir şey. Hani bekliyorlardı ki o hakem olacak, birilerine verecek, yine öbürleri bayağı bir kızacak ama neticede belki kabul ederler, belki bir daha savaş kopar, bir şeyler olur. Ama böyle bir yöntemle, böyle bir güzel bir yani çözüm yoluyla çözmesi tabii onları hayran bırakıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgileri, güvenleri daha da artıyor. Ve kendisi böyle büyük bir şerefe nail oluyor. Bu onun peygamberliğinde de tabii etki olacaktır. Hem daha fazla tanınması, güvenilir olması. Çünkü ne kadar güvenilir olursa o kadar daveti başarılı olacak. Allahu Teala ne yapıyor? Ona nasip ediyor. Evet. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Gelecek dersimizde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olan gelen müjdeler ehli kitaba ve vahyin gelişi inşallah artık peygamberin gelişi onu işleyeceğiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.